Ayrım 20, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 219. 8. gün, 21 Şubat 2011, Pazartesi. Sabah erken kalktım, artık hep erken uyanıyorum. Yatakta kitap okuyorum, notlar alıyorum. Bir yandan bazen gözüm kayıyor, gökyüzünü seyrediyorum. Bugün kurşuni, düşünüyorum hep. Ruhumda tarifsiz huzursuzluk var. Sonra anlıyorum bu kısacık zamana rağmen uzaklara susamış bir özlem bunun sebebi. Terk edilmişlik duygusu gibi ya da unutulmuşluk. Oysa ne terk edildim ne unutuldum. Gözlerimi gökyüzüne mıhlayıp duruyorum. Son günlerde bir sözcüğü ne çok tekrarladım, dayanmak. Saat 8'de sayıma gardiyanlar geldi. Hürriyet yazımı postaya verilmesi için gardiyanlara teslim ettim. Acele posta parası benden kesilecekti. Tekrar yatağa döndüm, biraz daha okudum. İbn Fadlan seyahatnamesinde İdil Bulgarlarını anlatırken güzel bir anekdot yazar. Türk kavmi Bulgarlar zekası ve bilgisiyle dikkat çeken birini bu adam Tanrı'ya hizmet etmeye layık diyerek boynuna bir ip geçirip ağaca asıyor ve çürüyene kadar ağacın üstünde bırakıyorlardı. Yeniliğe karşı bir önlemdi bu aslında. Bugün Türkiye'de niye hep ölü aydın sevilir? Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Sabahattin Ali, Deniz Gezmiş, Musa Anter, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Hrant Dink vesaire. Dirisini cezaevine sokuyor, nefret ediyor. Ölüye özgürlük var sadece bu ülkede. Ne karma karışık bir düğüm. Bu iki yüzlülüğü düşünmek cezaevinde insanı çaresizliğe teslim ediyor. Uzaklaşmak lazım. İyimserlik insanın ışığını arttırıyor çünkü. Okumadan sonra aşağıya inip televizyonu açtım. Koğuşa gazeteler geç geldiği için manşetleri sabah televizyon haberlerinden öğreniyorum. Aralarında en çok ulusal kanalda Halil Nebi'leri seyrediyorum. Harika, yorumları esprili, gülümsetiyor. Sabah televizyon seyrederken Oktay Yıldırım'la genellikle elma yiyoruz. Barış Sayım'dan sonra tekrar hücresine çekiliyor çoğunlukla. Geç iniyor aşağıya. Uyuyor mu, okuyor mu bilmiyorum. Kahvaltıyı öğleye doğru yapıyoruz. Cezaevinde brunch. Sonra gazete okuyoruz. Hürriyet gazetesinin okur temsilcisi Faruk Bildirici'nin haftalık değerlendirmesinde bir ayrıntı dikkatimi çekti. Basın özgürlüğüyle ilgili tartışmalar Hürriyet gazetesi yazarı ve Oda TV internet sitesinin imtiyaz sahibi Soner Yalçın'ın hapse atılması vesilesiyle geçen hafta medyada geniş bir yer buldu. İyi de oldu. Hürriyet gazetesinde 3 yıldır tam sayfa pazar yazıları kaleme alıyorum. Gözaltı ve ardından tutuklandıktan sonra Hürriyet gazetesi nedense ilk günden sonra benim gazetelerinin yazarı olduğumu yazmadı. Oda TV sahibiydim. Aman bize bulaşmasın ihtiyatlılığı galiba bu. Bu kararı kim verdi bilemem. Sevgili arkadaşım Hürriyet okur temsilcisi sanki bunu eleştirmek amacıyla Hürriyet yazarı vurgusu yapmıştı. Bizim medyada yararlılığınıza göre değer verirler. Zindana atılan gazeteci iktidarın, cemaatin, yandaş medyanın hedefinde ise değeri düşüverir. Neyse ben içinde yaşadığım çağa ve ülkeme karşı bir gazeteci olarak sorumluluğumu yerine getirdiğim için hapiste olduğumu biliyorum. Hürriyet'in tavrı onun sorunu. Ama ne varsa gençlerde var. İktidara meydan okuyorlardı. Yaşasın asi çocuklar. Neler yaptıklarını keyifle okudum. Ergenekon soruşturması kapsamında Oda TV imtiyaz sahibi gazeteci Soner Yalçın'ın tutuklanması CHP'liler ve ADD'li gençler tarafından tiyatro oyunuyla protesto edildi. Atatürkçü Düşünce Derneği Bakırköy Şubesi Gençlik Kolu ve Cumhuriyet Halk Partisi Bakırköy İlçe Gençlik Örgütü üyesi yaklaşık 50 kişi saat 14'te Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplandı. Kalabalık odamızdan çık Tayyip, Atatürk gençliği görev başına ve Balbay Yalçın Özkan aramızda yazılı pankart ve döviz açtı. Gençler daha sonra Ergenekon soruşturması kapsamında gazetecilerin gözaltına alınmalarını tiyatro oyunuyla protesto etti. Oyunda F tipi polis yazılı yelek giymiş bir genç masa üstünde bulunan ve hepsinde bir gazetecinin adının yazılı olduğu kalemlere yaklaştı. Önce Tuncay Özkan yazılı kalemi alıp "Sen çok konuştun" dedikten sonra çöpe attı. Sonra Mustafa Balbay yazan kalemi alıp "Sen çok yazdın" deyip çöpe attı. Son olarak ise Soner Yalçın yazılı kalemi alıp "Sen de çok yayın yaptın" deyip çöpe attı. Masa üzerinde kalan ve sıradaki yazılı kaleme bakan genç "Sen biraz daha bekle" diyerek oyunu bitirdi. Gazeteciliğine değer verdiğim Serdar Akinan akşamdaki köşesinde cemaate mektup kaleme almıştı. Soner Yalçın ve arkadaşları tutuklandı. Tutuklanmaları için sunulacak kanıtı merak ediyordum. Dehşet saçıcı bir yol bulmakta nasıl mahir olacaklarını gösterdiler. Bu ülkede e-posta adresi olan milyonlarca insan artık susmalı. Şu anda hepsi potansiyel birer Ergenekon üyesidir. Şüpheniz olmasın, marifet böyle bir e-posta ile kirletilmek değildir. Marifet bunu araştıran birinin binlerce spam arasında hem de 72 saat içinde önce o e-postayı ve ardından da ikinde bu kirli belgeyi bulmasıdır. Bu bile başlı başına tüm süreci ilga eder ama artık detay elbette. Zira şaşırtıcı değil, bu ülkede delil üretmek artık sıradan bir olay. Soner Yalçın ne yaptı? Gazetecilik. Tutuklanma gerekçesine terör örgütü üyesi olmak. Sorulan soru ne? Neden sana yapma denilen haberi yaptın? Kanıt ne? Sanal ortamda bilgisayarına yollanan ve kontrolü imkansız binlerce çöp yani spam arasından cımbızlanan bir e-postadan çıkan bir kirli doküman. Ruşen Çakır'ı Vatan'da okuyunca onun adına yine üzüldüm. Neden hep kendinin ne olduğunu ve benimle farklı siyasal görüşte olduğunu belirtme ihtiyacı duyuyor? Haklı bile olsa kişi kendi doğrularını başkasının yanlışı üzerinden göstermeye niye ihtiyaç duyar ki? Ne gerek var? Örneğin Oda TV ve Yalçın hakkındaki görüşlerin baskınla oluşmuş diğer bir deyişle korkup da yazılmış değil. Her şey bir yana Yalçın'la ve Oda TV'de yazıp çizenlerin çoğuyla demokrasiye bakış konusunda çok farklı düşünüyoruz. Daha açık söylemek gerekirse Yalçın'ın ve onunla birlikte hareket edenlerin demokrasiye fazla önem verdiklerini sanmıyorum. Fakat kendilerini birer demokrasi kahramanı olarak görmüyorum diye Yalçın ve arkadaşlarının hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine sessiz kalmam da asla söz konusu olamaz. Yandaş medya birkaç aydır Ruşen Çakır'ın Hanefi Avcı'nın yazdığı Haliç'te Yaşayan Simonlar adlı kitabın yazımına yardım ettiği veya yazdığı gibi absürt yorumlar yapmıştı. Ruşen Çakır bu tür gereksiz diyaloglara hep girdi. Seviyesiz cahillerle zorba üstünlüğün kuklalarıyla tartışarak onları ucuz şöhretin kapısına açtı. Şimdi de yine benzer ithamlara yanıt vermek için bizimle veya benimle ayrı olduğunun altını çiziyordu. Yazık, insan kendi değerinin farkında olmuyor, sıradanlığa mahkum oluyor. Sözcü gazetesi sözümü manşet yapmıştı. Ya kalemini kıracaksın ya gazetecilik yapacaksın. Aklıma bir kitap geldi. Sandor Marayi, bir burjuvanın itirafları romanında iyi gazeteci her zaman agresiftir. Bir şeyi onayladığı, uygun bulduğu, rıza gösterdiği zaman bile olup bitenleri evet ve amin diye onaylayıp duran bir yandaş gazeteci ise sıkıcı ve pek az inandırıcıdır diye yazar. Ona göre gazetecilik uyuşturucu bağımlılığı gibidir. İnsan bu yüzden mahvolabilir ama o vakte kadar muhteşem bir mutluluk hissi verir insana. Gazeteleri okurken gardiyan geldi, avukat görüşmem vardı. 3 gün sonra ilk kez koğuş dışına çıkacağım. Cezaevinden çıkar gibi mutlu oldum. Dışarıyla temasın duygusu harika, insanın ışığını arttırıyor. Gardiyan koğuştan çıkarken üzerinizi arıyor. İlk başta şaşırdım ama zamanla alışacağım herhalde. Avukat görüşme odasına girdiğimde karşımda avukat Celal Ülgen'le birlikte çalışan avukat Hüseyin Ersöz'ü buldum. Medyanın desteğinden mutluydu. Birçok Ergenekon balyoz davası sanığının avukatıydı. İlk kez bu kadar olumlu tepkiyle karşılaştığı için sevinçliydi. Tuncay Özkan'a neler neler yazdılar, söylediler biliyorsunuz dedi. Haklı, Oda TV operasyonu bakalım gerçeklerin ortaya çıkmasında bir kırılma yaratacak mı? Hüseyin Ersöz, emekli orgeneral Çetin Doğan'ın da avukatıydı. Çetin Paşa balyoz davası nedeniyle bizim gözaltına alındığımız gün tutuklanıp Silivri cezaevine konmuştu. Darbakla itiyordu, bir numaralı sanıktı. Çetin Paşa ile tanışmamıştım. Türkiye'nin bu davayla tanıdığı Çetin Paşa hakkında basında hiç biyografi çalışması yapılmamıştı. Türkiye medyası günlerdir bir paşayı konuşuyor, tartışıyor ama kimse portresini yazmıyordu. Hürriyet'te yazdım, Hüseyin Ersöz'de o yazıyı konuştuk. Çetin Doğan'ın savunmasının nasıl titiz hazırlandığını anlattı. Manifesto adını vermişti savunmasına. Görüşmemiz bittikten sonra koğuşa dönerken gardiyanlar bir poşetim olduğunu söyledi. Avukatlar bazı ihtiyaçları getirebiliyordu, öyle sandım. Poşete baktım, 3 kazak vardı. 2 Barışlara, 1 bana ve ayrıca içinde de bir mektup. Sayın Soner Yalçın, size bu satırları müşterek yazdığım için bağışlayın. Çetin'in teslim olduğu gün sizi de götürdüler. İnanın içim Çetin kadar sizler için de dağlandı. Ülke zor günlerden geçiyor. Kurban olarak bizleri seçtiler. Bu karanlıklar sizler gibi aydınlık insanların ışığında yok olacak. Biz asker eşleri Hastal'a, Silivri'ye yolladığımız eşlerimizin arkasında olduğumuz kadar sizlerin de arkasındayız. Her platformda sizlere yapılan haksızlıkları, hukuksuzlukları dile getirip lanetliyoruz. Bizden istediğiniz her şeyi yapmaya hazırız. Lütfen sabırlı olun. Yakın gelecekte güzel günler bizlerin olacak. En önemlisi sağlığınıza dikkat edin. Sonsuz sevgilerimle, Nilgül Doğan. Bir mektup zihin yorgunluğumu alıp götürdü. Hayatımın en güzel hediyelerinden birini Silivri cezaevinde aldım ben. İnsanlık bayrağını yere düşürmeye hiç niyetim yok. Yüce gönüllü annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz var çünkü. Balyoz davasının bir numarası Çetin Doğan Paşa ve 55'i general 367 sanıklı askerin neden yargılandığını anlamamak için hiç tarih bilmemek gerekir. Kökü derindedir bunun, okuyun ve benzerliğe şaşırın. Büyük emperyal güçler arasındaki yeni sömürge pazarlarını kapma mücadelesi, 1. Paylaşım Savaşı'na, 1. Dünya Savaşı'na neden oldu. Osmanlı bu savaştan yenik çıktı. Galiplerin arasında en güçlü olan İngilizlerdi. İngilizler Mezopotamya, Suriye ve Arabistan'ı Osmanlı'dan koparıp almak istiyordu. Kurmayı planladıkları kukla devletler arasında Ermenistan ve Kürdistan da vardı. Osmanlı idari yapısını milliyet esasına göre parçalayıp federatif hale getirmeyi planladılar. Siyasi emellerinin yanında İngilizlerin iktisadi amaçları da vardı. 1. Dünya Savaşı başında Osmanlı'nın tek yanlı olarak kaldırdığı kapitülasyonları yeniden uygulamak istiyorlardı. Osmanlı maliyesini tümüyle Düyun-u Umumiye'nin denetimine vermek amacındaydılar. İngilizler biliyordu ki Osmanlı siyasi yaşamında İttihatçılarla birlikte ordunun da büyük etkisi vardı. Ordunun siyasal düşüncesi belliydi, millîciydi. O halde tüm bunları yapabilmeleri için ordudaki ulusçu, milliyetçi komutanların tasfiyesi gerekiyordu. Önce bir kurnazlık yaptılar. Bir süre İttihat ve Terakki hükümetiyle çalıştılar. Ağır şartları onlara kabul ettirip nüfuzlarını kırıp bir daha iktidar olma olanağını ortadan kaldırmak için. Tam başarılı olamadılar. İçinde İttihatçıların bulunduğu İzzet Paşa hükümetine ağır şartları kabul ettiremediler. Ancak bazı tavizler koparabildiler. Bunlardan en önemlisi Mondros Ateşkes Antlaşması'ydı. İngilizler savaşta Hamidiye zırhlısıyla olağanüstü başarılar kazanan Rauf Orbay Bey'in imzaya gelmesini özellikle istediler. Başarılı komutanları halkın gözünden düşürmek istiyorlardı. Sonra tutuklayacaklar, sürgüne göndereceklerdi. Hepsini adım adım yapacaklardı. İngilizler İttihatçıları kolay kolay kullanamayacaklarını anlayınca sertleşme politikası güttü. Bunda İttihatçılara kin duyan Sultan Vahidettin'in de etkisi vardı. Sultan Vahidettin, İngilizlerin tertiplediği gerici 31 Mart 1909 olayının hazırlayıcılarından Derviş Vahdettin'in kurduğu İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin üyesiydi. Savcı Öz'ün kulakları çınlasın. Bir dönem perde arkasındaki ilişki artık açıkça ortadaydı. Vahidettin, İngilizlerin desteğiyle iktidarını güçlendireceğini ve düşman gördüğü ulusalcılardan tamamen kurtulacağını düşünüyordu. Bu nedenle İngilizleri de arkasına alarak İttihatçı hükümeti yıkıp Tevfik Paşa hükümetini kurdurdu. Şimdi sıra İttihatçıların cezaevlerine tıkılmasındaydı. İngiliz ve Saray ittifakının elinde önemli bir gerekçe vardı. Savaş dönemindeki Ermeni ve Rum tehcirleri. Tehcir kararının altında imzası olan olmayan tüm sivil asker İttihatçılar cezalandırılmalıydı. 2500 kişilik bir tutuklama listesi hazırlandı. Ama önce meclis feshedildi, basına sansür getirildi, harp divanı kuruldu ve ardından gözaltılar, tutuklamalar başladı. Bunlar kısa sürede cadı avına dönüştü. Yeniden kurulan Liberal Dinci İttifak Partisi Hürriyet ve İtilaf daha çok kişiyi tutuklamadığı için hükümeti uyuşuklukla itham eden bir bildiri yayınladı. Bu partinin yayın organları Peyam, Sabah ve Alemdar gazeteleri daha çok İttihatçı subayın tutuklanması için var gücüyle çalıştılar. Sürekli hedef gösterdiler. İttihat ve Terakki'nin hemen kapatılmasını, partinin ileri gelenlerinin hemen tutuklanmasını istiyorlardı. Tehcire izin veren Diyarbakır valisi Doktor Reşid'in cezaevinden kaçması bu çevreleri daha da saldırganlaştırdı. Yaptıkları mitingle bu kaçışı protesto ettiler. Sonunda bu kaçışla ilgili inanılmaz bir iddia ortaya attılar. İttihatçılar darbe yapacak. Vahidettin'in has paşası Ömer Yaver Paşa İstanbul'daki İngiliz yarbay Murphy'ye giderek darbe olacağını, kesinlikle İstanbul'dan ayrılmamalarını rica etti. Murphy Osmanlı Paşası'nı gülerek dinledi. Zavallı Yaver Paşa bilmiyordu ki bu iddianın ortaya atılmasını sağlayanlar İngilizlerdi. Darbe iddiaları üzerine yeni bir tutuklama dalgası başladı. 30 kişi daha sorgusuz sualsiz cezaevine kondu. Milli Kongre'nin başkanı Doktor Esat Işık gibi saygın ulusalcılar gece yarıları pijamaları terlikleriyle evlerinden alındılar. İttihat ve Terakki'nin tüm mallarına el konuldu. Sonra sıra subaylara geldi. İngilizler savaş tutsaklarına eziyet ettikleri iddiasıyla 23 subayın hemen tutuklanmasını istedi. Ordunun önde gelen isimleri tutuklanınca İngilizler bu kez bazı kurumlarında darbeyi planladıklarını gündeme getirdi. Bunların başında Enver Paşa'nın kurdurduğu istihbarat örgütü Müsellah Müdafaa-i Milliye vardı. Savaş döneminde İngilizlere zorluklar yaşatan Osmanlı İstihbarat Örgütü küçültülüp etkisizleştirilerek Harbiye Nezaretine bağlandı. Osmanlı'nın deniz kuvvetlerini güçlendirmek için kurulan donanma cemiyetleri Bahriye Nezaretine bağlandı. Jandarma ordudan koparılarak Dahiliye Nezareti çatısı altına sokuldu. İleride tehlikeli olacağı düşünülen genç mektepli subayların rütbeleri indirildi. Amaç istifaya zorlamaktı. İttihatçılar döneminde emekli edilen alaylı subaylar tekrar orduya alındı, etkin görevlere getirildiler. Emekli alaylı askerlerin kurduğu Nigahban Cemiyeti basına verdiği demeçlerde mektepli subaylara ağır hakaretler etti. Hukuk-u Beşer gazetesi mektepli subaylar için haydut başları başlığını atacak kadar ileri gitti. İngilizler tetkiki hesabat ve seyyiat komisyonu kurdurarak Harbiye Nezareti'nin kozmik odalarına girip tüm belgelerini didik didik ettirdiler. Amaçları belliydi, orduyu küçültmek, halk üzerindeki etkinliğini kırmak. Orduyu sadece iç güvenlik örgütü olarak polis, jandarma ve muhafız kıtaları seviyesine getirmek istiyorlardı. Bu arada İngilizler ile Fransızlar arasında jandarmanın yönetimi kimin kontrolünde olacak tartışması çıktı. İnanması güç ama sarayın bırakın bunlara karşı çıkmasını, Vahidettin ve damat Ferit Paşa ikilisi ordu komutasını İngiliz subaylarına verme talebinde bile bulundu. İngilizler reddetti. Dönemin partisi Hürriyet ve İtilaf'tı. Ülkenin dört köşesinde şubeler açan ve bu liberal dinci ittifak partisi artık hükümet olmak istiyordu. Ve nihayet 4 Mart 1919'da damat Ferit Paşa başkanlığında hükümeti kurdular. Bu hükümete İngiliz ajanı Hüseyin Hilmi'nin gazeteci dostlarıyla kurduğu sosyalist fırka da destek verdi. Taraftaki solcuların kulakları çınlasın. Damat Ferit Paşa hükümetinin ilk icraatı ulusalcıları yargılayan Divan-ı Harp mensuplarına yüksek maaş ödemek oldu. Bu arada Divan-ı Harp'in üyeleri sürekli değişti. Damat Ferit Paşa Takvim-i Vekayı gazetesine güvenilir bir başsavcı bulmakta zorlandıklarını açıkladı. Yeni hükümetle birlikte yandaş medyadaki "tutuklayın, kapatın, neden cezalandırmıyorsunuz" yayınlarında artış oldu. Alemdar gibi yandaş gazeteler "sehpalar bile bu adamlara layık değildir, kafalarının koparılması gerekir" diye yazdı. Liberal gazeteciler Alemdar'da Refi Cevat Ulunay, Peyam'da Ali Kemal daha ziyade şiddet diye makaleler kaleme aldı. "Bu adamlar için ölümden daha hafif ceza aklımıza gelmiyor" diye yazdılar. Kamuoyu oluşturulduktan sonra istekleri yerine getirildi. Ermeni tehcirinde kusurlu bulunan Yozgat Mutasarrıf Vekili Kemal Bey idam edildi. Fakat umulmadık bir olay gerçekleşti. Yandaş medyanın cani olarak gösterdiği Kemal Bey'in cenazesine on binler katıldı. Hükümet cenazeye gidenler hakkında soruşturma açtı. İçlerinde toplumun çeşitli katmanlarından doktor, tıp öğrencisi, subay, imam, tekke şeyhinin de olduğu bazı kişiler tutuklandı. Üsküdar mevki kumandanı cenaze törenini dağıtmadığı için görevinden azledildi. İngilizler gündemi hep sıcak tuttu. Tehcir ve darbe iddiaları gündemden düşünce hemen yenisi bulundu. Eski defterler açıldı. Örneğin intihar eden veliaht Yusuf İzzeddin Efendi'yi Enver Paşa'nın öldürttüğü iddia edildi. Adliye Nazırı Sıtkı Bey hemen soruşturma açtırdı. Bu olay sıcaklığını kaybedince hemen yeni bir gündem yaratıldı. Sultan II. Abdülhamit tahttan indirildiğinde içinde 1 milyon liralık mücevher bulunan çanta kaybolmuştu. Çantanın peşine düşüldü. Ayrıca Yıldız Sarayı'nı kimlerin yağma ettiği konusunda spekülasyonlar yapılmaya başlandı. Subayların hırsız olduğu yazılıyordu. Partiler, gazeteler bu suni gündemlerle oyalanırken İngilizler emellerini tek tek gerçekleştirdi. Kapitülasyonları yeniden uygulamaya koydular. Osmanlı maliyesini tümüyle Düyun-u Umumiye'nin denetimine verdiler. İttihatçıların yerli sermaye oluşturmak için kurdurduğu milli şirketlerin bazıları tasfiye edildi. Bazılarının müdürlüklerine liberal isimler getirildi. Levant Limited gibi şirketler kurdular. Vickers, Metropolitan Carriage, British Trade Corporation gibi şirketleriyle Osmanlı pazarına daldılar. Türk bankalarına İngiliz denetçi gönderdiler. Denetleme işi bitinceye kadar bankaları kapattılar. Türk Milli Bankası'nı ele geçirdiler. Kendileri yeni bankalar kurdular. Hristiyanlara ait envali metruke sayılarak satılan mallar gibi birçok konu gündeme getirildi. Diğer yanda Osmanlı münevverleri olan biteni seyrediyorlardı, şaşkınlardı, kurtuluş reçeteleri arıyorlardı. Çoğu bağımsızlığın batı eliyle gerçekleşeceğine inanıyordu. Kimi ABD'nin sömürgeci olmadığına inanıp Wilson prensipleri cemiyetini kurdu. Kimi kurtuluşu İngilizlerin Osmanlı yönetimine el koymasında görüp İngiliz muhipleri cemiyetine girdi. Halkına güvenen münevver sayısı parmakla sayılacak kadar azdı. Tüm bunlar olurken İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar Osmanlı topraklarını işgal ettiler. Taktik hep aynıydı. İngiliz basını İzmir ve çevresinin uyduları Yunanistan tarafından ilhak edilmesi için yoğun bir barbar Türk kampanyasına başladı. Bu yayınlara göre Türkler Rumları yok etmek için gizli planlar yapıyordu. Ve hep ekliyorlardı. Zaten bu barbar Türkler Ermenileri de katlettiler. Bu gerekçe Batı basınının en etkili propaganda silahıydı. Sonra Yunanlılar İzmir'e çıktı. Batı basını yine Türkleri suçladı. Türkler inatçı bir direnme gösterdi. Peki İzmir'in işgali konusunda yandaş medya ne yazdı? İngilizleri istiyoruz. Bu başlığı Alemdar gazetesi başyazarı Refi Cevat attı. Osmanlı'yı her türlü beladan kurtaran İngilizlerin İzmir'i de bu işgalden kurtaracağına inanıyordu. Teaili İslam Cemiyeti ise işgalin hemen sonrasına rastlayan Ramazan ayında bazı memurların oruç yediğine, kimi kadınların tesettüre uymadığına dikkat çekip zabıtaların daha uyanık olmasını istedi. Saray ile hükümet Paris Konferansı'na hangi bakanların gidip gitmeyeceği tartışmasını yapıyordu. Bu arada bir anket yayınlandı ve Müslüman halkın %60'ının İngiliz yönetimini istediği ortaya çıktı. Memnun olmayanlar da vardı. Mustafa Kemal ve bir avuç arkadaşı Samsun'a çıktılar. Onu kısa bir süre sonra Mehmet Akif gibi yurtseverler takip etti. Düşünüyorum da Mehmet Akif hayatta olsaydı ve Türkiye'nin yaşadığı son yıllardaki olayları görse ne söylerdi acaba? Hiç ders alınsa tarih tekerrür eder mi? Hediyelerimizi o gün ikinci kez avukat görüşmesine çıktığım Feyza'ya da anlattım. Gözleri doldu. Ama bu gibi durumlarda hemen toparlanıyoruz. Feyza ve diğer avukatlarımız itiraz dilekçesi hazırlamaya başlamışlardı. Hala cezaevinden bu dilekçeyle çıkacağımıza inanıyordu. Ya da moral vermek için böyle konuşuyordu. Ben rahatım. Hukuki değil, siyasi nedenlerle cezaevine atıldığımı biliyorum. Var olan ortaçağ hukuku çünkü. Bir şüpheli ya da sanık ne ile suçlandığını asla bilmemeli. Sanığa iddianame gösterilmemeli. Bu sözler Engizisyon Mahkemesi yargıcı Nicholas Eymenich tarafından 1376 yılında kaleme alındı. Daha sonra da Francisco Peña tarafından geliştirilerek Engizisyon Mahkemelerinin temel başvuru kaynağı olan Engizisyon Yargıcının El kitabında yazıldı. Bu gerçeğin tartışılmayacak kadar ortada olduğunu, kendimizi savunmak için bilirkişiye gönderdiğimiz bilgisayar kopyamıza bile savcılık el koyduğunda daha iyi anlayacaktık. Hadi sorun bakalım, kendini nasıl savunacaksın? Suçunu bile bilmiyorsun. Feyza hukukçu, yine de bir yol bulacağına inanıyor. Umarım hayal kırıklığına uğramaz. Sohbet sonuçta cezaevi yaşamına iyi geliyordu. Cezaevinde önemli olan tek gerçek hasta olmamak, sağlığı korumak. Silivri çok soğuk çünkü. Feza kayak yaptığı için soğuk iklim fanilası gibi kıyafetler getirdiğini söyledi. Yavaş yavaş yerleşiyoruz artık yeni mekanımıza. Kaç gün geçti oğlumun sesini duyamadım. Yazdığım gibi dışarıya telefon hakkı haftada bir kez 10 dakika. Kimleri arayacaksanız en fazla 3 kişi, telefonları, faturası, kimlik ve ikametgah bilgilerinin cezaevi yönetimine verilmesi gerekiyordu. Daha yeni belgeleri getirip teslim etti Feza. Sadece oğlumun telefonunu yazdım. Pazartesi günleri 10 dakika sadece onunla konuşacağım. Oğlumuzun konusu geçince ikimizin de gücü azalıyor. Böyle anlarda gözlerimizi birbirimizden kaçırıyoruz. Diğer tutukluların avukatlarından bazıları minik odaya gelip geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Her türlü yardıma hazırız diye kart vizitlerini veriyor kime. Silivri'de başka bir hayat var. Zorluk insanları birbirine dost etmiş, herkes birbirine yardım etmek için çabalıyor. Feza ile görüşmeyi uzatmak istemiyorum. Görüşme saat 17'de bitiyordu. İki Barış'la da görüşsün. Koğuştan çıkıp dışarıda biriyle sohbet etmek onlara da iyi gelecek. Feza ile vedalaşıyorum. Gardiyanlar avukat görüşmesinden sonra da üstümüzü arıyordu. Kural bu. Sıkı güvenlikli bir cezaevinde kalıyoruz. Terörist olmak kolay değil. Feza'nın kıyafetler getirdiği çantayı imzalayıp aldım. Koğuş yoluna düştüm gardiyanlar eşliğinde. Dönüş yolunda birden köşede bekleyen biri dikkatimi çekti. Üzerinde eşofman vardı. Hemen aklıma eşofmanla koğuştan çıkmak yasak kuralı geldi. Demek ona izin vardı. Eşofmanlı adama yaklaştık. Bir yerden tanıyorum ama. Yaklaştık iyice ve tanıdım. Elini uzattı. Avukatınızla görüşüyordunuz. Rahatsız etmek istemedim. Tebrik etmek için sizi bekledim. Tokalaştık. Karşılıklı geçmiş olsun dedik. Ne kadar kibardı. Dikkat çekici şekilde. Ayrıldık. O yanındaki gardiyanlarla, ben yanımdaki gardiyanla koğuşlarımızın yolunu tuttuk. Niye tebrik etti diye düşündüm koridor boyu. Oda TV'deki yansız haberciliğimiz yüzünden herhalde. Bilemedim. Ya da hürriyet yazılarım mı, kitaplarım mı, ne? Kendisiyle ilgili hiç haber yaptığımızı anımsamıyorum. Aslında ona karşı bizim de ön yargımız vardı. Ama o beni tebrik etti, niye? Ne yapmıştım ki? Sizi merakla bırakmayayım. Kim miydi o tutuklu? Emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin. Ergenekon davasının en tehlikeli tutuklusu. Dipnot. Sonra öğrenecektim ki teşekkürün sebebini Hürriyet'te başka Ergenekon'u yazdım, kimse üzerine alınmasın. 26 Haziran 2008 başlıklı yazımda Sırbistan, Ukrayna, Gürcistan'da yapılan renkli devrimlerin nasıl polis ve Sorosçu sivil toplum örgütleri işbirliğiyle yapıldığını yazmıştım. Muzaffer Tekin bu yazımı savunmasında kullanmış, bu nedenle teşekkür etmişti. 61 yaşındaydı. 1950 Çankırı doğumlu. Ailesi 8 göbekten asker. 1972 Kara Harp Okulu mezunu komandoydu. Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. Kıbrıs'ta Saint Hilarion Kalesi adıyla bilinen tepeye bugün Zafer Tepe denmesinin sebebi onun tepeyi bir takım askerle ele geçirip Yunan kuşatmasını yarmasıydı. Adı tepeye verildi. Üstün cesaret ve feragat madalyası aldı. 1975'te evlendi, bir kızı var. 1982'de Tuzla Piyade Okulu'nda görevliyken bazı teğmenler okul yakınındaki restoranda dövüldü. Bu olaydan birkaç gün sonra teğmenler lokantaya giderek arkadaşlarını dövenleri darp etti, lokantayı dağıttı. O gece nöbetçi amiri Yüzbaşı Muzaffer Tekin'di. Yüksek Askeri Şura'nın oy çokluğuyla re'sen emekli edildi. Emekliliğinde İstanbul'da ağabeyiyle birlikte bir müddet kalorifer yakıtı işinde çalıştı. Daha sonra ticareti bıraktı ama bürosunu kullanmayı sürdürdü. Küçük bürosu tüm meslektaşlarının uğrak yeriydi. Ofis duvarlarında meslek fotoğrafları, Atatürk resimleri, Türk ve Kıbrıs bayrağı ve çeşitli şiirler vardı. Ve madalyası asılıydı. Atatürkçüydü, hiçbir derneğe üye değildi. Ancak İstanbul'daki Kıbrıs şehitlerini anma günü, Gaziler günü, Kaymakam Kemal Bey'i anma toplantısı, Şemdinli iddianamesin telin etkinliği, Hocalı soykırımını anma mitingi gibi etkinliklere katıldı. Muzaffer Tekin'in hayatı Danıştay suikastıyla değişti. Türkiye tarihinin önemli suikastlarından Danıştay saldırısının ayrıntısına girmeden Muzaffer Tekin'in rolünü anlamak için katil Alparslan Arslan'ı da tanımak şart. 20. Ayrımın sonu. Sayfa 231.